Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 9 Mart 2024 tarihinde karşımızda İstanbul'dan Cengiz Güneş var. Cengiz Hocam merhaba.
Merhabalar, teşekkür ederim davetiniz için.
Hocam siz yıllardır bu sektörün içindeki çok önemli gözlemcilerden, figürlerden birisiniz. Uzun bir süre bu süreçleri izlediniz, not aldınız. Önce şuradan başlayalım. Bu enerji sektörüne nasıl girdiniz? Hangi yılda girdiniz?
Benim enerji sektörüyle ilk tanışmam 95 senesinde oldu. Altyapı firmalarındaki yöneticiliğim sırasında o dönemde gündeme gelen yap işte devret modeliyle yapılacak hidroelektrik santrallar ve tabii sektör dışında da altyapıda o zaman çok popüler yap işte devret modeli, özellikle hava alanlarının ve yat limanlarının yapımıyla ilgili. Dolayısıyla da ilk tanışmam hidroelektrik santrallarının yap işte devret modeliyle yapılması konusunda ilk tanışıklığım oldu ve bunu destekleyici bir konu da benim için benim lisans üstü eğitimimdeki tez konum imtiyazlı şirketlerdi. O dönemde de imtiyaz olarak devam ediyordu bu sözleşmeler. Henüz 99 yılındaki anayasa değişikliği yapılmamıştı. Dolayısıyla ilk tanışmamız bu çerçevede gerçekleşti enerji sektörüyle.
Peki imtiyazlı şirket neydi?
Şimdi imtiyazlı şirketler idare hukuku açısından kamu hizmeti yerine getirmek üzere idare tarafından belli konuda yetkilendirilen, karı ve zararı kendisine ait olan ancak faaliyet alanı idarenin yapması gerektiği halde özel sektöre devri niteliğindeki kamu hizmeti olan şirketlerdir. Karı zararı kendisine aittir. Hı hı. Ama idareyle yapmış olduğu sözleşme çerçevesinde bu işleri yapabilen, dolayısıyla statüer bir ilişki çerçevesinde idarenin yukarıda olduğu ve daha güçlü olduğu denetiminde bulunduğu bir şeydir, şirket tipidir. Bizde de ilk kurulan şirketler o şekildedir zaten. Yani o menafi umumiye kanununa göre, ta Cumhuriyet döneminden gelen bir şeydir kanun. O kanun çerçevesinde ancak kamu hizmeti niteliğindeki hizmetler özel sektöre gördürülebilir, özel sektör eliyle gördürülebilir. Bundaki temel konu da uyuşmazlıkların çıktığında, söz konusu uyuşmazlıkların birincisi idare mahkemelerinde ya da Danıştay'da görülmesi konusudur. Dolayısıyla özel mahkemelerde görülmemesi nedeniyle de idari hukuku yönünden hep devlet lehine karar verilmesi gibi bir endişe söz konusu olmuştur. Tıkanan nokta da bu noktada olmuştur zaten mevzuat yönünden. O yüzden anayasanın işte 47. maddesi, efendim 125 ve 155. maddeleri 1999 senesinde değiştirilerek bu kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerin özel sektör eliyle gördürülmesi ve özel hukuka tabi olması konusunda kanunla bunun düzenleneceği anayasada yer almış ve akabinde zaten bu şey çıkmıştır. Elektrik piyasası kanunu, doğalgaz piyasası kanunu gibi kanunlar çıkmıştır. Bu şu açıdan önemlidir. İmtiyazlı şirketlerle ilgili olarak imtiyaz sözleşmeleri söz konusudur. İdareyle bu görevli şirket arasında yapılan imtiyaz sözleşmeleri. Bu imtiyaz sözleşmelerinin de bu kanun çıkmadan önce, anayasa değişikliği olmadan önceki uygulamada Danıştay'ın onayından geçmesi gerekir. Şimdi tartışılan konu şuydu. Danıştay'ın bu sözleşmelerle ilgili denetimi normal bir idari denetim şeklinde mi olacak? Yoksa yerindelik denetimi mi olacak? Efendim sözleşmeye Danıştay'ın müdahalesi olabilecek mi? Ya bu sözleşme gerekli midir değil midir? Şeklinde tartışmalar çok olmuştu. Dolayısıyla bu bütün şeyleri o dönemde yap işlet devlet sözleşmeleriyle ilgili süreci de uzatmaktaydı. Ve bazı projelerin de iptaline yol açmaktaydı. Ve bu konuda kamunun da bir yatırım ihtiyacı söz konusuydu. Dönem şöyle bir dönemdi. Kamunun finansman açığı söz konusu ve kamu bu yatırımları yapamıyor. Bu yatırımların yapılması açısından da özel sektör eliyle bunun yapılması, dünyadaki trend de o şekildeydi. Yani 1980'den beri o Chicago okulunun işte kamunun özel sektörün yapacağı alanlardan çekilmesi paralelinde bir düzenlemedir. Ve bizim 24 Ocak kararlarından sonra gelen düzenlemeler de o şekildedir. Hatırlarsanız 3096 sayılı kanun da 1984 senesinde çıkmıştır. Hem yeni yatırımların yap işlet devret modeliyle yapılması hem de işletme hakkı devir modeliyle üretim ve dağıtım tesislerinin özel sektöre devrini öngörmektedir. Ancak burada işte imtiyaz söz konusu olduğunda bu şeylerde de tıkanıklık olmuştur. Da bu tıkanıklık da 1999 senesinde işte hazine garantilerinin de o senede verilmesiyle aşılmış bir durumdur. Buradaki temel belirlenmesi gereken konulardan birisi de şudur. İmtiyaz sözleşmeleri bankable sözleşmeler değildir. Bakın burada bizim ülke olarak açmazımızı gösteren konulardan birisi budur. Yani hukuk ekonominin bir girdisidir. Ve yapılan enerji yatırımları disiplinler arası özelliktedir. Dolayısıyla hukuki düzenlemelerin bankable olması gerekir ki bu alanda sizin talep ettiğiniz yatırımların yapılabilmesi için gerek yurt dışı yabancı sermaye ve fonların gerekse yurt içindeki finansörlerin bu alanda bir fon tahsis etmesi ve bu yatırımların gerçekleşmesi önemli. Yani burada tercihi yapmışsınız. Tercih olarak demişsiniz ki ben burada kararı verdim artık kamu bu alanlara finansman sağlayamıyor. Ben özel sektör eliyle bunları yaptıracağım dediğiniz anda bu tür hukuki düzenlemeleri hem yapmanız hem de sözleşme olarak da sizin bankable sözleşmelerle hareket etmeniz gerekir ki bu alana fon çekebilirsiniz. Peki. Aksi takdirde ne oluyor? Bakın şunu ifade edeyim. Aksi takdirde imtiyaz sözleşmeleriyle bunların devam etmesi durumunda imtiyaz sözleşmelerinde ne dedik? İdari mahkemeler yetkili. Ama uluslararası bir yatırım geldiği zaman burada büyük yatırımlar bunlar. Burada tahkim koşulunu arıyor. Tahkim koşulu olmaz ise yani uyuşmazlık çıktığında hakem heyetiyle bunun görülmesi bu özellik olmadığı takdirde yabancı sermayenin gelmesi söz konusu olmuyor. O zaman fon maliyeti artıyor. Fonlardaki maliyetlerin artması da ve fonlardaki tahsis edilecek fonların daha az olması sebebiyle birçok yatırım gerçekleşemiyor. Yani burada şeyi doğru eksene oturtmak lazım. Bir tercih yapıldıysa bu tercihle ilgili hukuki düzenlemeleri de yatırım hukuku açısından ve finansman hukuku açısından yapmak gerekir. Açmazımız bizim buradaydı. Kanun çıktı ama uzun süre kanunun uygulaması yapılamadı. Çünkü tek bir kanunla olabilecek bir şey değildi. Anayasa değişikliği de daha sonra gündeme geldi. Sonra da imtiyaz sözleşmeleri uygulama sözleşmesi dediğimiz sözleşme türüne geçti. 4501 sayılı kanunla da bunlarda da tahkim usulünün geçerli olacağı ifade edildi. Tabii bazı şirketler imtiyazla o dönemde işletme hakkı devri aldı veya tesis yapımına başlamıştı. Bunlar imtiyaz sözleşmesinde kalarak işlemlerine devam edenler de oldu. Ama genel finansman açısından, ki bakın onların hepsi de yurt içi finansman bulan şeylerdir. Yani yurt dışından herhangi bir finansman söz konusu değildir. Yani birinci şeyinizi bu şekilde cevaplandırabilirim. Yani açmamı istediğiniz konu varsa
var var mutlaka daha hazır olmuşken soracaklarım var. O zaman imtiyazlı şirket bir nevi lisanslı şirketin ilk hali miydi?
Evet, söyleyebiliriz. O şekilde ifade edebiliriz. Yerinde olur. Çünkü neden? İdare ile imtiyazlı şirket arasında yapılan sözleşmeyle bu imtiyazlı şirkete belli yatırımın yapılması veya belli bir tesisin ona devredilerek belli bir süre işletilmesi konusunu veriyor. Sadece basılı lisans olarak değil ama imtiyaz sözleşmesi zaten faaliyetin çerçevesi. Faaliyet sırasında sorumluluklar, denetimlerin nasıl yapılacağı, hangi yatırımların yapılacağı, yatırımların nasıl denetleneceği gibi mücbir sebepler, anlatabiliyor muyum? Yani bütün şeyler yer alır orada. Yani imtiyaz sözleşmelerinin kapsamını da ayrıca değerlendirmek gerekir. Buna baktığımız zaman tıpkı lisans yönetmeliğindeki hükümler gibi detaylı hükümler söz konusudur. Yani hatta tesisin işletme süresinin bitiminde ne şekilde hangi kuruma devredileceğine ilişkin finansman ve ek finansman koşullarında kârı etkilediği için kamuya yükümlülük gelmemesi açısından hangi prosedürlerin uygulanacağı, fiyatlarda nasıl eskalasyon yapılacağı gibi detay düzenlemeler vardır. Sizin tespitiniz doğru. İlk şeyi diyebiliriz. Yani lisanslı bir hareket gibi yatırımları düşünebiliriz o dönemde.
Evet, elektrik sektöründe şimdi ben de tekrar söyleyince 3096 sayılı kanunu önüme açtım. Hocayı tabii sınav yapmayacağız ama 1984'teki bu kanunun başlığı şu bilmeyenler için: Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, iletimi, dağıtım ve ticaretiyle görevlendirilmesi hakkındaki kanun diye geçiyor. Açıkçası piyasa 1.0 dersek, hani bir yazılım gibi dersek, 1984-2001 gibi gözüküyor. Çünkü burada da bayağı elektrik sektöründe tek dışında bir hareket oluşturmaya çalışmışlar. Hem de her alanda. İletim de var, dağıtım da var, ticaret de var. Bayağı geniş bir vizyon var aslında 84'te.
Evet. Onun öncesinde sadece şunu söyleyebiliriz. İşte 1926'da Kayseri civarı elektrik Arnim şirketine verilen Kayseri bölgesi ve işte o Şarkışla falan o bölge için bir dağıtım hakkı vardı. Bir de Çukurova bölgesi için hatırlarsanız Çukurova'da 500 milyon kilovat saat üzeri elektrik tüketen tüketicilere iletimin Çukurova dağıtım AŞ tarafından yapılması, dağıtım faaliyetinin de yine o imtiyazlı şirket tarafından yapılması, üretimler söz konusu aynı bölge içerisinde, bir de Kepez bölgesi. Daha sonra da bir Aktaş bölgesi, İstanbul Anadolu yakasının Aktaş bölgesine ilişkin bir imtiyaz sözleşmesi söz konusu oldu. Yani çok sınırlı kalmıştı. 1984'te çıkan bu kanunun bir de yönetmeliği vardır. Asıl detaylar o yönetmeliktedir. Müracaatların nasıl yapılacağı, yapıştet devlet modeliyle ilgili fizibilitelerde hangi koşulların bulunması gerektiği, efendim eskalasyon koşulları gibi detaylarda ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla bir yönetmelik şey yapmıştır, yayınlanmıştır. Şimdi buradaki konuda da 84'te çıkmış olmakla birlikte uygulaması 90'ların ortasında başlamıştır.
Niye?
Nedendir? Çünkü hazine garantisi olmadan bu projelere herhangi bir finansman bulunamamıştır. Dolayısıyla da hazine garantisi de bütçe kanununa eklenen bir madde ile bu şeylere verilecek hazine garantileri orada yer aldığı için uygulaması, yani kanun 84'te çıkmakla birlikte 90'lı yılların yarısından itibaren projeler garantileri alıp uygulamaya geçmişlerdir. Özellikle buradaki projelerden bahsedersek, bu projeler Trakya bölgesindeki doğalgaz santralları söz konusu, Esenyurt ve Marmara Ereğlisi, Trakya Elektriği'nin ve Unimar AŞ'nin bunlar da 470 megawatt civarındaydı her biri. Bunlar bir de işte Gebze'de Ova Enerji'nin bir santralı vardı, 250 megawatt diye hatırlıyorum. Bunlar ilk uygulamalarını yapmışlardı. Yani bunların sözleşme tarihleri de dediğim gibi hani 93 yılı ve 96 falan o yıllar civarındadır. O doğalgaz santralları hatırlıyorum 93 yılındadır da galiba o Ova Elektriği'nki biraz daha sonradır. Burada da kritik bir konu tabii. Trakya'nın özelliği sanayi kesiminin burada sanayi tüketiminin yüksek olması ve arz güvenliği açısından buradaki tesislerin çalışmasını sağlamak üzere şeyi de dikkate alalım. BOTAŞ'ın Marmara Ereğlisi'ndeki LNG tesisini de onlara yakındır bunlar da. Dolayısıyla burada yer seçimi falan açısından hakikaten çalışılmış konular bunlar. Yap işlet modeli santrallar vardır daha sonra yapılan. Yine onlarda da hazine garantisi vardır. Yap işlet devlet modelinde bildiğiniz gibi tesisin mülkiyeti kamunundur. Özel sektör sadece işletmesini yapar, yapımını yapar, karını alır. Süre sonunda devlete ya da devletin belirttiği kuruma onu devreder. Nitekim EÜYAŞ şu anda Tekirdağ AB santralları olarak bunları devralmış durumdadır. Yap işlet modelinin farkı ise oradaki santral mülkiyeti şeyindir, özel sektöründür. Orada da alım garantisi vardır. %85'ini kesin olarak kamu satın alacak denmiştir o zaman TH'ta. %15'lik bölümü ise opsiyoneldir. Orada kapasite bedeli ödenmesi sadece ödenir, enerji bedeli ödenir. Dolayısıyla da burada ilk uygulamaların bu şekilde gecikmesi bir hukuki sebepler. İki, hazine garantisinin olup olmayıp finansman bulunamamasını da söylemek lazım. Çünkü buradaki şunu da ifade edelim. Ödeme garantisi ile hazine garantisi farklı konular. Ödeme garantisi yer alır. Ödeme garantisi enerjiyi alan kamu iktisadi teşebbüsünün bunu ödeyeceğini taahhüt etmesidir sözleşmeyle. Halbuki hazine garantisi dediğimiz zaman idaredeki yetkilendirilmiş kamu iktisadi teşebbüsünün ödeme yapmaması durumunda yatırımcının hazineye başvurması durumunda bu bedelin ödeneceğine ilişkindir ki bu garantiler de hem finansman maliyetini düşürür bulacağınız fonlardan hem de kolay finansman yöntemidir. Ama tabii ülkenin borçlanma kapasitesini, ülke bazındaki borç servis oranını ve taahhütler nedeniyle olumsuz etkileyen de bir konudur. Ülke kredi notuna kadar gider. Yani bu konuda da hazinenin tabii onayı gerekiyor. O dönemde de bunlar verilip uygulamaya geçmiştir. Burada şunu da ifade etmek lazım. Sizin o tespitinize paralel olarak yani lisans benzeri yatırımın ilk örnekleri midir dedik. Evet, ilk örnekleridir. Dikkat ederseniz burada tecrübe kazanan şirketler daha sonra 4628 sayılı kanun kapsamındaki yatırımlarla da oyuncu olarak sektördeki piyasa riskini alarak piyasaya girmişlerdir. Mesela örnek verirsek Trakya Elektrik AŞ, değil mi? Gama burada ortaktı. Gama burada edindiği tecrübeyi bakın yapımcı şirket işletici şirket oluyor. İşletici şirket daha sonra piyasa riskini alarak işte İç Anadolu doğalgaz santralını yapıyor. Yani bir tecrübe birikmiş ve özel sektörün liberal piyasaya girişine de örnek olmuştur. Bizdeki bu örnekler çok fazladır. Mesela turizmde de aynı şey olmuştur. Turizmde de hiç turizmi bilmezken saha tahsisleri, otellere ilişkin saha tahsisleri yoluyla Türkiye turizmde rekabetçi bir ülke durumuna gelmiştir. Yani toplumsal maliyet olarak bunlar değer miydi, değmez miydi, bu ayrı bir konu. Ama mevcut duruma baktığımız zaman burada yapılan tesisler, işte özel sektörün tecrübesi, diğer taraftan kamunun da bir tecrübesi oluşmuştur. Kamunun da tekel niteliğindeki faaliyetlerin özel sektör eliyle gördürülmesi. Yani şöyle söyleyelim Barış, yani burada gerek yap işlet devret modeli, gerekse yap işlet modeli, özel sektörü de kamu sektörünü de bu işe finansman sağlayan finansörlerin de sektörü öğrenerek 4628 sayılı kanunla liberal bir piyasayı hedefleyen piyasaya geçiş aşamasını sağlayan bir yatırımlardır. Yani böyle ifade etmek lazım. Gerek insan kaynaklarının yetişmesi ve gerek kamunun özel sektörle ilişkilerinin düzenlenmesi, gerekse hukuki düzenlemeler anlamında kamu sektörünün tecrübe kazanmış olması. Burada kamu ekonomi hukukunun bir alanı. Dolayısıyla da sadece tek bir mevzuatı ilgilendirmediği için, işte yatırım yerinin tahsisi, hazine arazisi, hazine hukuku, gayrimenkul hukuku, efendim şebekeyle ilgili hatların yapılması, şebeke hukuku falan gibi konuları dikkate aldığımız zaman burada düzenleyici işlemler açısından da kamunun bir tecrübesi olmuştur. Ve şimdi bugün bu yatırımlar yapılıyorsa tabii o dönemlerin bir şeyi vardır, yani temeli vardır diye ifade etmemiz gerekir.
Hocam, bu anlattıklarınız arasında çok ilginç bir nokta var. O da şu: bir dönem Türkiye'de iletimin özel sektör eliyle görüldüğü bir dönem de olmuş o zaman bu Çukurova özelinde.
Evet, bölgesel olarak o bölgedeki iletim hatlarının işletilmesi ve iletim hatlarına bağlı olan ve yıllık tüketimi yanılmıyorsam 500 milyon kilowatt saati geçen tüketicilere enerji satışı imtiyaz sözleşmesiyle hak olarak o bölgedeki şirkete verilmişti. Hatta o bölgedeki şirkete o bölgeyle ilgili olarak bir de termik santral yapım hakkı da verilmişti. Daha sonra 2001 yılındaki 4628 sayılı kanun düzenlemesinde iletim faaliyeti tekel niteliğinde tanımlandığı için bu hatların devri şirketten talep edilmişti. Üretim ve dağıtım faaliyetlerinden de birisini seçerek yola devam etmesi istenmişti. Daha sonra da bildiğiniz gibi o bölgedeki imtiyaz sözleşmesi konusu tesisler devlet tarafından el konuldu ve daha sonra da özelleştirilmiş. Toraslar bölgesi, Akdeniz Dağıtım Anonim Şirketi. Ama hidroelektrik santrallar halen devlet portföyünde duruyor. Yani özel sektörün tabii ki iletim tecrübesi de şeydir, yani olmuştur. Dağıtım hattı çalıştırıldıktan sonra bildiğiniz gibi 154 kilovoltluk hatların da özel sektöre devri gibi bir şey gündeme gelmişti geçmişte. Ama daha sonra o gündemden düştü. Genellikle tabii uygulamada en yüksek gerilim hattını sistem operatörü tekel niteliğinde çalıştırıyor. Diğer hatları şeye devrediyor, yani özel sektöre devrediyor. Ama bizde daha alt grupta işte çok az kalan 66 kilovoltluk hatlar, 154 ve 400 kilovoltluk hatlar TEİYAŞ'ın görev yetki kapsamında. Yani özel sektörün bu tür tecrübeleri de yabana atılacak tecrübeler değil yani.
Evet.
Belirli zaman o görevler yapılabiliyor yani. Onu görmüş olduk yani böylece.
Aynen, bu anlattıklarınızdan bir ilginç nokta daha var. Aslında hani pek çok insanın bilmediği 2001 öncesi dönemde 97'de yap işlet modeli geliyor. Yani benim anladığım yap işlet devret, yani kamuya geri vereceksin ama 97 diyorlar ki biz geri de almayacağız. Aslında bu bir ana piyasa sinyali değil mi bence 97'deki bu yap işlet modeli, yoksa başka mı yorumlamak gerekiyor?
Yap işlet modeli daha yap işlet devletten daha gelişmiş ve şöyle ifade edebilirim. İmtiyaz ile piyasa arasında bir model. Yani daha piyasaya yakın bir model. Neden öyle? Çünkü bir kere mülkiyet özel sektörün olduğu için özel sektör burada şeyi almış oluyor. Nedir? Mülkiyet kendinde olunca finansman olarak finansal koşullarda daha farklı finansal koşullar gündeme geliyor. Buradaki konu şu, yalnız onu ifade etmek lazım. Yap işlet modelinin gelmesinde termik santralları sadece kapsayan bir model. Halbuki yap işlet devlet modelinde demin ifade ettiğimiz doğalgaz büyük santralların yanı sıra
İletim,
Birecik
bilmem ne.
Barajı gibi 670 megawatt kapasitedeki bir santraldır. Onun da yap işlet devlet modeliyle olduğunu hatırlatalım. Birçok küçük hidroelektrik santral yine yap işlet devlet modeliyle yapılmıştır. Bir de rüzgar tecrübesi, bakın bu da önemlidir. Ares ve Bores şirketlerinin yapılması da yap işlet devlet rüzgar santralları, Çeşme Alaçatı'daki, bunlar da yine yap işlet devlet modeliyle yapılmıştır. Yap işlet modeli deki termik santral konusunda şunu da vurgulamamız lazım. Buradaki yer seçimleri son derece yerindedir. Mesela burada doğalgaz santrallarından Gebze ve Adapazarı doğalgaz santralları kuruluş yeri açısından bildiğiniz gibi doğu batı aksında uzun hatlar söz konusudur Türkiye şebekesinde. Dolayısıyla Trakya, işte Boğaz atlamasından Trakya'ya kadar giden hatlarda arz güvenliğinin sağlanması açısından tam düğüm noktasına yapılmıştır. Gerek batıdan gelen hatlar, gerek doğudan gelen hatlar ve buradan İstanbul ve Trakya bölgesinin beslenmesi açısından önemlidir. Yani bunlar da Gebze 1500 megawatt civarındadır. Adapazarı da tek ünite 770 diye hatırlıyorum. Bu önemli. İkinci önemli nokta, yap işlet santrallarının kuruluş yeri seçimi önemlidir dedik. İzmir santralı vardır mesela. İzmir santralı da o da 1500 megawatt civarında diye hatırlıyorum. O da şebekenin uç noktası olması açısından önemli. Ve o bölgedeki sanayinin beslenmesi açısından önemli. Yani hattanelerin beslenmesi gibi, yani yüksek güç çeken sanayinin beslenmesi. Buna ek olarak Ankara temelli de yine bir 770 megawatt bir şey vardır. Doğalgaz santralı, bu modelle yapılan. Bir de önemli bir konu, o da su gözünde yapılan ithal kömür santralıdır. O da 1200 megawatt. Şimdi o da şu açıdan önemli. Yine orası da bakın şebekenin uç noktası, ki bu noktalar önemlidir. Frekans, gerilim açısından ve yönetme ve sistem operatörünün manevra yapabilmesi açısından. Burada demir çelik tesisleri bildiğiniz gibi çok fazladır İskenderun, Hatay bölgesinde. Dolayısıyla da bunlar da yüksek güç çektiği için bu sorunların yaşanmaması açısından, sanayideki arz güvenliği açısından santral kuruluş yerleri gayet yerindedir. Ve burada bir şunu da ifade etmek lazım. Hani piyasaya yakındır dedik bu model. Bu modeldeki yerlerin tahsis edilmesi, kamunun bu konudaki koordinasyonu falan çok şeydir, yani hızlı hareket edilmiştir. Burada onu ifade edelim. Mesela kanun dedik 97'de çıktı. İşte yönetmelik bundan 2-3 ay sonra çıktı, Bakanlar Kurulu kararı uygulamaya ilişkin. Ve bu şirketler 1998 senesinde sonuna doğru sözleşmelerini imzaladılar. ve işte 2002 ve 2003 yıllarında şeye geçtiler. Devreye girdiler. Burada bunların teşvik edilmesiyle ilgili erken devreye alma primleri falan da söz konusuydu. Dolayısıyla burada hani finansman konusunu gene vurguluyorum. Finansable bir modeldir bu. Buradaki marjlar da yap işte devlet santrallarından daha düşüktür, kar marjları da. Kuruluş yeri seçimi de yerindedir ve bakın bu santrallar da şu anda hala o yıldaki teknolojiyle yapılmıştır. Tabii %54 verimli falan santrallardır. Şu anda 62'ye falan varan verimlilik söz konusu doğalgaz santrallarında. Ama buna rağmen kuruluş yerlerinin özelliğinden dolayı kapasite mekanizmasıyla bunlar ayakta kalmaktadır. Burada şunu söylememiz lazım. Sözleşme süreleri bunların işte 2019'da bitmiştir. Bittikten sonra bunlara lisans alma hakkı verilerek piyasada normal bir oyuncu olarak hareket etmeleri sağlanmıştır. Dolayısıyla da bunların da böyle piyasaya bir katkısı çok fazlasıyla vardır. Arz güvenliğine katkısını ise saymakla bitiremeyeceğimiz bir şeyidir. Yani Türkiye'nin çok sıkışık olduğu dönemlerde gerçekten bunlar fonksiyonlarını yerine getirmişlerdir. Bunun dışında bir de şeyi söylemiştiniz, işletme hakkı devir modeliyle ilgili. Şimdi işletme hakkı devir modeli 3096 sayılı kanunda yer alan bir model. Burada devletin elinde olan tesislerin özel sektöre devredilmesi yine imtiyazdır. Özel sektöre devredilmesi, özel sektörün bu tesislerle ilgili gerekli yatırımları yapması, 20 senedir süresi, 20 sene çalıştırması, çalıştırma sırasında üretilen enerjinin kamunun görevlendirdiği işte o dönemde TEAŞ'tı, sonra EÜYAŞ oldu. Onun tarafından satın alınmasını öngören ve süre sonunda da yine ilgili kuruluşa devrini öngören bir modeldir. Buradaki modelin de en büyük uygulamaları Çayran Linyit Santralı'nda olmuştur. Ankara'daki 620 megawattlık kömür santralıdır. Bunun da 2020 senesinde şey bitti sözleşmesi. EÜYAŞ şimdi onu devralıp tekrar devam etti. Mesela bu şirket imtiyaz sözleşmesinde kalmıştır. Yani tahkime falan gitmeden imtiyaz sözleşmesi kapsamında yani idarenin vermiş olduğu sınırlar içerisinde bu işleri yapma taahhüdüyle, yatırımları yapma taahhüdüyle ve işletme koşullarına uyma taahhüdüyle yerine getirmiştir. Buradaki konu şu: bu işletme hakkı modelinde devralan şirket idare şeye bakanlığa bir şey ödedi. İşletme hakkı devir bedeli ödedi. İşte burada da imtiyazın tanımından gidersek, imtiyaz tanımında bir kamu hizmetinin özel sektör eliyle gördürülmesinde kar, zarar tamamı özel sektöre ait olmak üzere kamunun çizdiği sınırlar içerisinde faaliyette bulunmasını ifade ediyor. Bir de devir bedeli ne yapmış oldu? Kamu kesimi almış oldu bu şekilde. Diğer uygulanmayan ve ta bu yıllara kadar gelen Afşin A santralıyla da ilgili işletme hakkı devir modeli söz konusuydu. Büyük santral olarak halen o zaten şu anda Çelikler grubu devam ediyor. Yine ek oraya iki tane daha akışkan yatak ünite yapmak üzere devam eden bir şey var, süreci var. Bir de işletme hakkı devriyle ilgili daha sınırlıdır demiştik. Hazar 1 ve 2 hidroelektrik santralı vardır. O işletme hakkı devir modeliyle yapılmıştır. Burada yani özel kamunun yapamadığı yatırımı, rehabilitasyon yatırımlarını özel sektör yapıyor ve üretilen enerjiyi de belli bir süre kamu alıyor. Burada da şey vardır, mesela oyuncuların edindiği tecrübeleri piyasaya taşımaları konusu vardır. Mesela Park Termik Anonim Şirketi Çayran'ı işletmiştir. Daha sonra Silopi asfaltit santralını yapmıştır mesela, piyasa riskini alarak. Yani buradaki tecrübeler hep piyasaya taşındığını görüyoruz. Oyunculara baktığımız zaman geçmişte yap işlet devret modeliyle uğraşmış olan, tesis işletmiş olan oyuncular piyasada şu anda yer almaktadır. Daha detay örnekler verebilirim. Mesela IC İçtaş da bir yap işlet devret modeliyle hidroelektrik santral almıştır. Şu anda IC İçtaş bir oyuncudur. Veya Limak yine Çal Barajı'nı işletmiştir. Daha sonra oyuncu olarak, değil mi? Yani o da şeyde yer almıştır. Yani buradan şuna geliyorum. Sizin başta söylemiş olduğunuz bu piyasaya geçişte bu modeller temel olmuştur. Bu modellerdeki tecrübeler piyasaya taşınmıştır örneğini özel sektör tarafında belirgin olarak görüyoruz. Yani net olarak görüyoruz özel sektör tarafında. Kamu sektörü tarafında da şöyle görüyoruz. Kamu sektörü de bu işlerin özel sektör tarafından yapılabileceği ve bunun yapılmasında mevzuat ve diğer düzenlemeler ve koordinasyon olduğu takdirde bunların faaliyete geçebileceğini kamuda bir tecrübe edilmiştir. Özellikle idareler arasındaki koordinasyon açısından önemlidir bu tecrübeler. Çünkü birden fazla idareyi ve birden fazla disiplini ilgilendiren konulardır. Bu anlamda da önemli tecrübedir diye düşünüyorum.
Bence çok güzel ve düşündürücü noktalar oldu. Fakat biz podcast öncesi tabii belirli soruları konuştuk ama buradan farklı bir soruya geleceğim. Bu soruya hazırlıklı değilsin ama. Açıkçası piyasa modeli daha çok hukuk sisteminin tecrübeler ve davalarla hazır olduğu noktada mı başladı gibi bir soru geliyor aklıma.
Yani bu piyasa sistemi tam olarak 4628 sayılı kanunla öngörülen hedef tam liberal piyasa, yani sektöre giriş çıkışların serbest olduğu, piyasa fiyatının sinyal özellikte olduğu, hiçbir oyuncunun davranışlarıyla fiyata müdahale edemediği ve tam bir şeffaf olduğu, yani bütün aktörlerin tam bilgili olduğu bir özellikte değil. Neden değil? Şimdi dikkat edersek bu dedik
yani, ki mesela... Şöyle demek istiyorum. Önden aslında 3096 ile daha sonra gelen yap işlet ve diğer modellerle sektör, banka, hukuki kararlar, idari kararlar bir şekilde senkronize olmaya çalışıyorlar. Bir şekilde ilerleme kaydediyorlar. Çünkü direkt doğrudan piyasa modeline geçilseydi bu kadar yaşanan tecrübe olmadığından hukuk hazır olmayacaktı. Verdiği kararlar farklı olacaktı. Pek çok şey geri dönecekti belki. Gene aynı sorunlar yaşanacaktı gibi bir düşünceye kapıldım tüm bu anlattıklarından.
Yo, doğru. Ben de katılıyorum. Yani bu tecrübeler olmasaydı doğrudan doğruya bir liberal piyasa uygulaması söz konusu olmazdı. Ama ayrıca ben belirtme sebebim şu. Hani biz liberal piyasa derken demin özelliklerini saydım. Bu liberal piyasaya geçtik diye bir şey söz konusu değil. Halen bu geçişte alım garantili anlaşmalarda mevcut sözleşmeler olarak 4628 sayılı kanunda tanımlanmış olduğu için piyasaya geçişte alım garantili sözleşmeler hatırlarsanız devam etti. Hatta yükümlenilen maliyet olarak TETAŞ bunları organize ediyordu. Bütün havuzda TETAŞ bunları paçallama yaparak EÜYAŞ'tan aldığı enerjiyle satış yapıyordu. O anlamda şunu ifade etmek istiyorum. Yani 4628 sayılı kanunla liberal piyasaya geçiş diye bir şey olmadı. Ama şu tecrübeler olmasaydı bir yumuşak geçiş de olamayacaktı. O anlamda ben ifade edeyim yani. Tam bir liberal piyasa halen de ben olduğu kanaatinde değilim. Neden? Çünkü alım garantili sözleşmeler halen piyasaya yön veriyor. Finansman kuruluşları da alım garantili sözleşmeler dışında finansman yapamadığı için sistem tek alıcı tek satıcı gibi çalışıyor. Onu ifade etmek lazım.
Evet. Hocam yıllarca bu sektöre çok büyük emek sarf ettiniz. İlk kısmını burada noktalayalım. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Ben çok teşekkür ediyorum ilginize. Umarım faydalı bir söyleşi olmuştur.
Çok faydalı oldu. Kamu hizmetiyle, kamu hizmetiyle geri döneceğiz.
Teşekkürler.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.